Ayrım 3. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş, sayfa 33. Olayın aslı. Ben o yıllarda her akşam içki içen biriydim. Fakat o akşam ağzıma bir yudum içki koymamıştım. Daha doğrusu içki içecek ne ortamı ne de vakti bulabilmiştim. Her zaman 3-5 kişinin her zaman uğradığı bir ama o gün her nedense hiç kimse gelmemişti. Bir de o günlerde bir vampir lafı dolaşıp duruyordu ortalıkta. İkinci çocuğum Cengiz 10 yaşında, oldukça hareketli, eli avuca sığmaz bir çocuktu. Bunun dışında işim gereği o gün Antalya'ya gitmeyi düşünüyordum. Bayın Irlağ'a telefon ettim, müdürün orada olup olmadığını sordum. Bana o gün için yola çıktığını, Ankara'ya gelmekte olduğunu söylediler. Bunun üzerine ben de bu gidişi ertelemiştim. Sanıyorum her gün uğrayan arkadaşlarım bu durumu bildikleri için o gün büroya gelmemişlerdi. O akşam bir oda yalnızdım. Canım hiçbir şey istemiyor, içim bedenimi kavururcasına sızlıyordu. Nereden geldiyse vampir sözcüğü gelip beynime yerleşti. Bir türlü kafamdan çıkarıp atamıyordum. Aklıma olmayacak şeyler gelmeye başladı. En çok da Cengiz'den korkuyordum. Dışarıda oynarken vampire yakalanmış olabilirdi. Bu düşünce içimi kemirmeye başladı. Sonunda dayanamayıp gidip yoklamak geçti içimden. Ve içimden geçeni hemen uyguladım. Arabaya atladığım gibi soluğu çocukların anneleriyle oturdukları evde aldım. Eve girdiğimde neredeyse oraya yığılıp kalacaktım. Etraf darmadağınık, küçük çocuklarımız Esma ile Murat yarı çıplak vaziyette koltukların üzerinde uyumak üzereler. Ve korktuğum şey başıma geldi. Cengiz evde yok. O tarihte 13 yaşında olan ve ortaokula giden büyük kızım Melek çaresiz ne yapacağını bilmeden kıvranıp duruyor. Bu arada anneleri de yok evde. Ta sabahın 10'unda çıkmış evden. O gün Melek'i de göndermemiş okula. Giderken çocuklara ne yemek yapıp bırakmış ne de karınlarını doyurmaları için onlara para vermiş. Oysa daha birkaç gün önce bir sürü para bırakmıştım çocuklar için. Hemen gidip bakkaldan bir şeyler alıp getirdim. En kolay ve en çabuk olan makarnayı seçtim. Çabucak bir tencere kıymalı makarna yaptım. Ben de o akşam daha yemek yememiştim. Çocuklarla oturup karnımızı doyurmaya başladık. Bir taraftan yemek yerken bir taraftan da Cengiz'le annelerinin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştım Melek'ten. Kızım önceleri bilmediğini, belki biraz sonra gelebileceklerini, Cengiz'in de onunla birlikte olduğunu söyledi. Çocuklar karınlarını doyurdular. Onların ağızlarını gözlerini silip yatırmaya hazırlanıyordum ki kapının zili çaldı. Gelen Cengiz'di. Cengiz içeri girince ben derin bir oh çektim. İçimin sızısı kaybolup gitti. Bayağı rahatladım. Cengiz'e bu saate kadar nerede olduğunu, neden geç vakte kadar eve gelmediğini sorduysam da annesi çok fena sıkılmış olacak ki hiçbiri cevap vermedi. O da açmış, biraz yemek de ona hazırladı ablası. Onlar yemekle meşgulken ben de küçükleri götürüp yatırdım. Çocuklar karınları doyunca çok geçmeden uyudular. Ben onları yatırdıktan sonra ön cepheye bakan duvarın dibindeki kanepeye oturup Meleği bir tarafıma, Cengiz'i de bir tarafıma oturtarak onlarla konuşmaya başladım. Çok ısrar etmeme rağmen Cengiz bir tek kelime söylemedi. Fakat Melek biraz çekimser davransa da sonradan olup bitenleri olduğu gibi anlattı. Melih'in anlattığına göre anneleri çocuklara bakmıyormuş. Sabahtan çıkıp akşama kadar eve gelmiyormuş. Bazı günler eve gece yarısından sonra geliyormuş. Çoğu geceler aç yattıkları oluyormuş. Bir şey söylemek isteseler kendilerini ölesiye dövüyormuş. Bu durumu bana söylememeleri için bilhassa Melek de Cengiz'i çok sıkı tembihliyormuş. Bana hiçbir şey söylememeleri de bu yüzdenmiş. Melek bunları anlatırken Cengiz'in de dili çözüldü. Annesinin her gün Cebeci'de Girne adındaki bir otele gittiğini, orada kadın erkek bir sürü kişiyle içki eğlendiklerini, zaman zaman kendisinin de onu çağırmak için oraya gittiğini, bugün de bu maksatta orada olduğunu ama annesinin kendisiyle gelmediğini ve ne zaman geleceğini de bilmediğini söyledi. Girne Oteli, İççebeci'de daha çok pavyon kadınlarının kaldığı bir otel. Zamanın en ünlü sinema sanatçısı olan Cahide Sonku da pavyonlara düştüğünde bu otelde kalırken otelin 4. katından kendini atarak intihar etmiştir. Bu artistin yapılan otopsisinde aşırı derecede uyuşturucu kullandığı tespit edilmişti. İşte Girne Oteli böyle bir oteldi. Yeri gelmişken bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Biz çocukların annesiyle 1971 yılında anlaşarak ayrıldık. Ayrıldığımızda anneleri en küçük çocuğumuz Murat'a 7 aylık hamileydi. Ayrılırken çocukları ona bırakacağımı, çocuklara iyi bakması ve namusuyla yaşaması koşuluyla hayatlarının sonuna kadar onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağımı sözlü olarak taahhüt etmiştim. Ben daima sözümde durdum. Bu ev onlar için tuttuğum üçüncü evdi ve en lüksüydü. Ev Sıhhiye'de. Sıhhiye semt pazarının 50 metre yakınlıktaki Mithatpaşa Caddesi tarafında birinci katta 3 odalı ve kaloriferli bir evdi. Çocukların rahat etmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordum. Fakat yaptığım bütün fedakarlıklar boşa gidiyor, verdiğim paralar Girne Oteli'nde artist bozuntuları ile çarçur ediliyormuş. Bu evi tutmadan önce çocuklar 6 aydır benim yanımda kalıyorlardı. 6 ay önce anneleri çocukları almam için bana haber göndermiş, ben de onları alıp aşağı ayrancıdaki kendi evimize getirerek bir bakıcı tutmuştum. Gayet mutlu yaşamaya başlamıştık. Hatta çok yakından tanıdığım bir aile dostumuzun Turizm ve Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu'nda okuyan bir kızıyla evlenmek üzereydim. Bunu çocuklar da biliyorlardı. Bir gün eski eşimin babası bana telefon etti. Kızıyla gelip benimle çocuklar konusunda görüşmek istediklerini söyledi. Ben de kabul ettim. Telefon ettikleri günün öğle vakti baba, anne ve kızları büroya geldiler. Bütün yaptıkları kötülüklere rağmen ben onlara daima saygılı davranmışımdır. Yine öyle davrandım. Onlara yemek söyledim. Hep birlikte hem yemek yedik hem de konuştuk. Eski eşimin babası, kızlarının çocukların hasretine dayanamadığını, kendisine bir fırsat daha vermemi, bundan sonra bütün sorumluluğu kendisinin alacağını ve daima gözünün kızının üzerinde olacağını, en ufak bir yanlışlıkta doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, bunun için bana ricada bulunmaya geldiklerini söyledi. Ben daha evvel de böyle sözlerle çocukları götürdüklerini, aradan birkaç ay geçtikten sonra çocukları bıraktığını, çocukların okullarından olduklarını, yeniden başka okullara gitmeleri nedeniyle uyumsuzluk gösterdiklerini, onlara çocukları görmeleri için herhangi bir sınırlama koymadığımı, çocukları istedikleri zaman istedikleri kadar görebildiklerini söyleyip bu isteklerinden vazgeçmelerini, çocukların huzurunu bozmamalarını söylediğimse de dinletemedim. Üçü birden yalvarmaya başladılar. Benim bu tür davranışlara dayanamayacağımı çok iyi biliyorlardı. Bu zaafımdan yararlanmış, bastırdıkça bastırmışlardı. Sonunda kerhen de olsa isteklerini boyun eğmek zorunda kalmıştım. Tesadüfen Sıhhiye'de, büromun 150 metre kadar ilerisinde kiralık bir ev görmüştüm. Orada oturup oturmayacaklarını sordum, balıklama atladılar. Birlikte gidip eve baktık. Anahtar kapıcıdaymış. Ev gerçekten çok güzeldi. 3 odası vardı, salon 1. sınıf parke döşeli, odalar mahalle kaplıydı. Kapıcı ev sahibinin doktor olduğunu, Bolu'da görev yaptığını ve orada oturduklarını söyledi. Adreslerini ve telefonlarını verdi. Hemen büroya gidip doktorla temas kurdum. Her konuda anlaştık. Doktor kapıcıdan anahtarı alınıp taşınabileceğimizi, kendilerinin de hafta sonunda Ankara'ya gelebileceğini ve kira sözleşmesi yapabileceğimizi söyledi. Birlikte gidip kapıcıdan anahtarı aldık. Onlar hemen evin kaba temizliğini yapmaya başladılar. Çocukların bu durumdan haberleri yoktu. Onları evde bıraktıktan sonra önce büroya uğrayıp, büroda çalışan Selahattin'e gerekli bilgi ve talimatları vererek doğruca aşağı ayrancıdaki eve gittim. Saat çok erken olduğu için çocuklar şaşırdılar. Olup bitenleri onlara anlattım. Cengiz ve Esma bayağı sevindiler ama Melek hiç hoşnut olmadı durumdan. Baba dedi ve devam etti. Bu kaçıncı oluyor, biz oradan oraya, o okuldan o okula gide gele devamlı rezil mi olacağız? Nedir bu çektiklerimiz? Arkasından hiç beklemediğim şu sözler döküldü ağzından. Sen yakında Güner abla ile evleneceksin. Onunla rahat yaşamak için bizi başından atıyorsun. Sen yine evlen. Bizim size hiçbir zararımız olmaz. Eğer bizi yine anneme verirsen hem sen hem de biz çok perişan oluruz. Ben onların annelerinin yanında kalmasına karar verirken Meleğin söylediklerinin hiçbirini düşünmemiştim. Belki de bilinçaltımda böyle bir ihtimal vardı, bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da Meleğin o gün söylediklerinin doğru çıktığıdır. Sonuçta çocukları anneleriyle oturmayı ikna ettim. En kısa zamanda evi dayayıp döşedik, çocukları alıp annelerine teslim ettim. Çocuklara da her zaman onları gelip göreceğimi, herhangi bir rahatsızlıklarında bir daha geri vermemek üzere tekrar alacağımı söyledim. Meleğin dışında herkes memnun ve sevinçliydi. 3-4 ay her şey normal gitti. Melek de diğer çocuklar da hayatlarından memnunlardı. Meleğin anlattığına göre son bir aydan beri anneleri yine eskisi gibi gezip tozmaya başlamış, çocukları hem ihmal etmiş hem de yerli yersiz dövmeye başlamış. Bu durumu birkaç kez bana söylemeye kalkmış ama annesinin korkusundan söyleyememiş. Meleğin anlattıklarını Cengiz de zaman zaman onayladı. Bunun üzerine çocuklara tekrar benimle gelmek isteyip istemediklerini sordum. İkisi de bunu çok izlediklerini, zaten annelerini de kendilerini sık sık sizi babanıza tekrar vereceğim, kendi hayatımı yaşayacağım dediğini söylediler. Biz çocuklarla böyle konuşurken anneleri bir taksinin içinden evin önünde bize doğru yüksek sesle ben artık bu eve gelmiyorum, başınızın çaresine bakın dedi ve uzaklaştı. Bunun üzerine çocuklara, siz biraz evde oturun, ben gidip dedenizle anneannenizi alıp getireyim, durumu onlara da anlatın. Onlar annenizi alıp götürür ya da götürmezler, kendileri bilir. Biz hep beraber okullar tatil olana kadar burada otururuz. Yazın da kendi evimize gideriz, dedim. Çocukların onayını aldıktan sonra arabayı atlayıp Asli Mezarlığın karşısında bulunan çocukların dedelerinin evine gittim. Onlar da yatmak üzereymişler. Beni o saatte karşılarında görünce bayağı telaşlandılar. Onlara telaşlanacak bir şey olmadığını, bunun basit bir durum olduğunu, çok geçmeden kendilerini geri getireceğimi söyleyip eski kayınbiraderimle kayınpederi aldım, birlikte Sıhhiye'nin yolunu tuttuk. Bu arada eski kayınvalide de gelmek için çok ısrar etti. Kesinlikle onu götürmeyeceğimi, bu durumun erkek erkeğe konuşulacak bir şey olduğunu söyledim. Çünkü çok cazgır ve yaygarıcı biriydi, ortalığı velveleye verebilirdi. Yola çıktıktan sonra kayınpederli oğluna durumu kısaca anlattım. Kızlarını alıp evlerine getirmelerini, benim bir sürü fedakarlık yapıp çocuklara bakması için verdiğim paraları, otellerde ne olduğu belirsiz kişilerle yediğini, çocukları günlerce aç susuz bıraktığını, bu işin yürümeyeceğini anlatmaya çalıştım. Söylediklerime inanmak istemediler. Ben de kendilerine her şeyin eve varınca anlaşılacağını söyledim. Hep birlikte eve geldik. Cengiz ile Melek sokak tarafındaki kanepeye oturmuş televizyon seyrediyorlardı. Ben çocukların yanına oturdum. Kayınpederle kayınbirader de koltuklara oturdular. Ben çocuklara dönerek "Haydi çocuklar, olup bitenleri anlatın," dedim. Fakat ikisinden de çıt çıkmadı. Ben ısrar edince Melek "Anlatacak bir şey yok ki baba," dedi. Melek böyle deyince neye uğradığımı bilemedim. Şaşırdım kaldım. Melek'in bu tutumundan sonra eski kayınpeder ve kayınbirader bana yüklenmeye başladılar. Onlarla münakaşa etmeye başladım. Birbirimize ağzımıza ne gelirse söylüyordum. Onlar mütemadiyen kızlarını ve kendilerinin namuslu ve delikanlı olduklarını, benim kendilerine iftira ettiğimi, kendilerini karalamak ve çocuklara bakmamak için bu yalanları uydurduğumu söylüyorlardı. Bu durumda onlar haklıydı. Fakat eski eşim salonda yoktu. Çocukların böyle davranması beni müthiş kuşkulandırdı. İçimden, acaba ben evden çıktıktan sonra eve gelip çocukları korkutarak onların doğru söylemesine mani mi oldu diye aklımdan geçirdim. Ve bu durumu Melek'e sordum. Melek ve Cengiz yine hiçbir şey söylemediler. Bu durumda eski kayınpederle kayınbiraderden özür dilemekten başka yapılacak bir şeyin olmadığını düşündüm. Ve onlardan özür diledim. Ortalık yatışır gibi oldu. Bu arada kayınpeder kalkıp odalara doğru yürüdü. Çok geçmeden kızının koluna yapışmış vaziyette ikisi birlikte salona girdiler. Koltuklara yerleştikten sonra kayınpeder kızına sert bir tavırla "Gece yarılarına kadar sürtüyormuşsun, utanmıyor musun?" diye çıkıştı. Kızı yeminler ederek benim yalan söylediğimi, çocuklara çok iyi baktığını, onlar için saçını süpürge yaptığını çocuklara sormalarını söyledi. Dedeleri sordu. Çocuklar dedelerinin sorularına da hiç cevap vermediler. Münakaşa tekrar başladı. Herkes birbirine "Sen yalan söylüyorsun, sen iftira atıyorsun, sen bizi karalıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun" diye varyansın ediyordu. Söylenenler sertleştikçe ayağa kalkıp yakadan tutmalar, itmeler, sille toka savurmalar başladı. Durum vahimdi. Ben yalnızdım, onlar üç kişiydiler. Benim onlarla başa çıkmam imkansızdı. Aklıma kapıcıyı çağırıp ondan olayı anlatmasını istemek geldi. Tartışmanın en kızgın noktasında ben, "Durun, olayı bilen birisi var. Gidip onu getireyim, o ne derse ben razıyım," diye bir teklifte bulundum. Kim olduğunu sordular, ben de kapıcı olduğunu söyledim. Gerçekten de kapıcı olayı biliyordu. Aynı zamanda mert ve dürüst birisiydi. Benim bu teklifime eski eşim şiddetle karşı çıktı. Ben ise direndim ve hızla salonun kapısına doğru yöneldim. Ben gidip kapıcıyı getirmek için, o ise beni göndermemek için var gücümüze çaba sarf ediyordum. Bu arada itişmeler, kalkışmalar da oluyordu. Duruma eski eşimin ağabeyiyle babası da müdahale edince ortalık iyice karıştı. Rastgele birbirimize vurmaya başladık. Kimin kime vurduğu belli olmuyordu. Bu vurmalar, itişip kakışmalar esnasında benim belimde çıplak bir vaziyette duran ruhsatlı kırık gale yapısı tabanca yere düşmüş. Yere düşen tabancayı alan kayınpeder tabancanın namlusunu bana doğrultmuş. Ben halen kapıcıyı getirmek için dışarı çıkmaya çabalarken arkamda olup bitenleri görmüyordum. O ana kadar benim önümde beni dışarı çıkarmamak için direnen eski eşim, bir ok gibi fırlayarak beni duvara doğru itti ve kendisini bana siper etti. Var gücüyle, "Amniyi öldürmeyin, onun suçu yok," diye bağırdı. Tam bu esnada, bom diye bir ses kulakları sağır edercesine ortalığı kapladı. Çıkan bu sesle birlikte eski eşimin kafası benim omzuma düştü. Ağzından oluk gibi kan gelmeye başladı. Ağzından gelen kanların bir kısmı benim omuzumdan ayaklarıma kadar elbiselerimi kana buladı. Bu patlamayla birlikte eski eşimin babasıyla abiyi evi süratle terk ettiler. Melek salonun bir köşesine büzülmüş, hiç kıpırdamadan duruyordu. Cengiz ise korkusundan televizyonun önünde bulunan yemek masasının altına saklanmış. Dedeleriyle dayıları evi terk ettikten sonra Melek koşarak yanıma geldi ve ''Baba, dedem annemi vurdu.'' dedi. Melek'le birlikte başladık kurşun yarası aramaya. Görünürlerde kurşun yarasına benzer bir şey bulamadık. Maktule'yi bir don bir sütyen kalana kadar soyduk. Bütün vücudunu yokladık, yara izi göremedik. Bu sefer kurşun kovanı aramaya koyulduk, o da yoktu. Sonunda her zaman yaptığı bayılma numarasını yine yaptığına karar vererek çabalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Çırılçıplak vaziyetteyken onu bir taraftan su, bir taraftan da kolonya ile ayıltmak için uğraşırken kapı çaldı. Cengiz koşarak kapıyı açtı. 4 tane polis de kayınpeder ve kayınbirader içeri doluştular. Polislerden bir tanesi bana karakola kadar gideceğiz diyerek kapıyı gösterdi. O sırada ben yere çömelmiş vaziyetteydim. Maktule de sağ idi. Yalnız nefesi oldukça hırıltılı çıkıyordu. Ben yavaşça yerimden ayağa kalktım ve polislere isterseniz önce bayanı hastaneye bırakalım, daha sonra da karakola gideriz dedim. Bana kapıyı gösteren polis koluma girerek onu arkadaşları hastaneye götürürler. Biz ikimiz karakola gideceğiz dedi ve beni kolumdan kapıya doğru hafifçe iteledi. Polisle aşağıya inerek benim arabama binip Çankaya Emniyet Amirine doğru yola koyuldum. Polis yolda bana karımı niçin vurduğumu sordu. Ben de polise o kadının benim karım olmadığını, 4 yıl önce ayrıldığımızı söyledim ve vurma olayı diye bir şey yok, galiba bayılmış diye cevap verdim. Polis, kayınbabanla kayınbiraderin yanındaki o kadının senin karın olduğunu, kavga yaparken sinirlenip tek kurşunla onu vurduğunu, sen kadını vurduktan sonra senin elinden tabancayı alarak karakola geldiklerini söylediler, dedi. Ben de yanlış söylemişler beyefendi. Biz de öyle sandık ama ne kurşun kapsülü ne de kurşun yarası bulabildik. Bayan hastanede ayıldıktan sonra her şeyi anlaşılır cevabını verdim. Böyle konuşarak Necati Bey Caddesi'ndeki emniyet amirliğine geldik. Arabayı uygun bir yere park ettikten sonra polisle birlikte emniyet amirliğine içeri girdik. İçerisi anababa günüydü. Çok kalabalıktı. Polis bana koridorun bir tarafını göstererek orada beklememi söyledi ve nöbetçi başkomiserlik yazılı odaya girdi. Birkaç dakika sonra dışarı çıkıp kendisiyle gelmemi söyledi. Birlikte boş ve döşeli bir odaya girdik. Odada 4 tane deri kaplı koltuk, 1 tane büyük çeşit sehpa, 2 ya da 3 tane yine oturakları deri kaplı sandalye vardı. Beni koltuklardan birine buyur etti. Sen biraz otur, ben çay alıp geleceğim dedi, dışarı çıktı. Gerçekten de biraz sonra elinde 2 tane çayla içeri girdi. Birini bana uzattı, diğeriyle geçip karşıma oturdu. Çaylarımızı bitirmek üzereyken başka bir polis gelip benimle ilgilenen polisi başkomiserim çağırdığını söyledi. Yanımdaki polis dışarı çıktı, onu çağıran içeride kaldı. Aradan fazla bir zaman geçmeden benimle ilgilenen polis tekrar gelip bana ''Avni Bey, birlikte adli tıba gideceğiz, alkol muayenesi olacaksın, buyurun.'' dedi ve kapıyı gösterdi. Denileni yaptım, birlikte dışarı çıktık. Kendi arabaları görevdeymiş, yine benim arabayla gitmemiz gerekiyormuş. ''Fark etmez.'' dedim kendisine. O zaman Anafartlar Caddesi'nde bulunan Ankara Adliyesi'ne gittik. Arabayı adliyenin park yerine bırakıp içeri girdik. İkinci katta üzerinde adli tıp yazılı kapıyı tıklattı polis. İçeriden gir diye bir ses geldi. Ben önde, polis arkada içeri girdik. Polis elindeki yazıyı doktora uzattı. Doktor yazıya bir göz attıktan sonra bana yanına yaklaşmamı söyledi. Kendisi de masanın gözünden bir alet çıkararak ayağa kalktı. Aleti benim ağzıma yanaştırdı. Çok kuvvetli bir şekilde üflememi söyledi. Ben var gücümle üfledim. Bir daha dedi. Bir daha üfledim. Bu üfleme işi birkaç kez tekrarlandı. Ellerimde ve yüzümde hafif sıyrıklar vardı. Onlara da baktıktan sonra dışarıda beklememizi söyledi. Biz polisle dışarı çıktık. Dışarıda beklememiz fazla sürmedi. Doktorun kapısı açıldı. Doktor elindeki kağıtları polise verdi. Gidebilirsiniz deyip kapıyı örterek içeri girdi. Emniyet amirliğine döndükten sonra benimle gelen polis beni koridorda bırakıp amirin odasına girdi elindeki kağıtlarla. Kağıtları amirine verdikten hemen sonra çıktı ve beni yine o oturduğumuz odaya davet etti. Birlikte koltuklara geçip oturduk. Bu sefer hiç olaydan bahsetmeden nereli olduğumu, ne iş yaptığımı, kaç senedir Ankara'da oturduğumu sordu. Ben de onun sorularına uygun cevaplar verdim. Polis arada bir dışarı çıkıp fazla geç kalmadan geri geliyor, benimle dereden tepeden konuşuyordu. Bu arada vakit de bir hayli ilerlemişti. Bir ara saate baktım, sabaha karşı 3'tü. Ben her an salıvereceğimi bekliyordum. Bir ara polise, ''Vakit bir hayli geç oldu, çocuklar merak eder, ifademi alsanız da gitsem.'' dedim. Polis savcıya haber verdiklerini, benim ifademi nöbetçi savcının alacağını, durumun ondan sonra anlaşılacağını söyledi. Savcı sabah 6'ya doğru gelmiş, benimle ilgilenen polis yine dışarı çıkmıştı. Bu sefer içeri girdiğinde, Avni Bey, buyurun, savcı bey geldi, seni bekliyor diyerek beni dışarı çağırdı. Polis önde, ben arkada başka bir odaya girdik. Bu oda daha büyüktü. Odanın bir köşesinde bir daktilo masası, masanın başında bir polis, bu masanın hemen yanı başında sivil bir zat, bir de koltukta oturan iki yıldızlı bir komiser vardı. Sivil olanın savcı olduğunu tahmin ettim. Doğruymuş. Savcı bana elini uzatıp elimi sıktıktan sonra, ben Mehmet Emin Yalman, Cumhuriyet Savcı Yardımcısı dedi. Ve tam karşısındaki sandalyeye oturmamı işaret etti. Ben denileni yaptım. Bana olay nasıl oldu anlat bakalım dedi. Ben de yukarıda anlattıklarımı savcıya aktardım. Ben anlattıkça arada bir benim sözümü kesip daktilonun başındaki polise yazdırıyordu. Bu eylem yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saat sonra beni yine ilk girdiğim odaya götürdüler. Savcı diğerlerinin ifadelerini alana kadar benim karakolda kalmamı söylemiş ve diğerlerinin ifadelerini almak için olayın olduğu eve gitmiş. Vakit sabahın 8'i olmuştu. Benimle ilgilenen polis nöbeti bir başkasına devrederken beni görevi devrettiği polisle tanıştırıp Avni Bey cinayet suçuyla burada. Kendisi çok iyi bir insan, sana emanet diyerek beni ona teslim etti. İşte o an içim cız etti. O ana kadar ben maktulenin öldüğünü sanmıyordum. Bu durumu benim dışımdaki herkes biliyormuş. Özellikle söylememişler bana. Ben de maktulenin ölmüş olduğunu bilmediğim için bir takım gerçekleri söyleme gereği duymamıştım. Benim bu gafletim o dönemde 16 ay içeride kalmama mal oldu. Bununla da kalmayıp 15 yıl ceza almama zemin hazırlamış oldu. Öğleye doğru beni basının karşısına çıkardılar. Bir sürü gazeteci beni ablukaya aldı. Bir taraftan soru soruyorlar, bir taraftan resim çekiyorlar. Ben sorulan bütün sorularım, makul ve kendimden emin cevaplar veriyorum. Yarım saate yakın gazetecilerle baş başa bıraktılar beni. Ertesi gün bütün gazeteler bizim olayı 1. sayfadan vermiş. Benim söylediklerimi en doğru yansıtan ise o tarihteki Hürriyet gazetesi olmuştu. Sabahın en erken saatinde koşarak beni görmeye gelen arkadaşlarımın bana gösterdikleri Günaydın gazetesi, Emniyet Amirliği'nde benimle yapılan görüşmeyi çarpıtarak yayınlayan gazeteydi. Beni ziyarete gelen arkadaşlara olayı yukarıda anlattığım gibi anlattım. Üstümdeki kanları göstererek, ''Kadın yaralandıktan sonra benim omzuma düştü.'' dedim. Ayrıca bir yudum içki dahi içmediğimi, adli tıp raporunu inceleyebileceklerini, her şeyin yakında aydınlanacağını, benim bu olayda bir suçumun olmadığını, bunun en yakın zamanda anlaşılacağını söyledim. Arkadaşlar, zaten senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorduk diyerek rahatladıklarını söylediler. Ben ortalığı biraz daha yumuşatmak için Antalya Bayındırlık Müdürü Güngör Dabak'ı göstererek, bütün kabahat bu yerde, eğer Ankara'ya gelmese ben Antalya'ya gidecektim. Öyle olsaydı bu olay olmayacaktı dedim. Arkadaşlar da ona, ulan hıyar tam da gelecek zamanı bulmuşsun diyerek takıldılar. Biz arkadaşlarla müdürün makamında birkaç dakika daha kaldıktan sonra arkadaşlar izin isteyip yine geleceklerini söyleyerek benimle vedalaştılar ve cezaevinden ayrıldılar. Biz müdür İrfan Bey ile tekrar odasına döndükten sonra bana oturmamı işaret etti. Ben gösterilen yere oturduktan sonra zile bastı. Gelen gardiyana Şevki'yi çağırmasını söyledi. Şevki çok geçmeden müdürün karşısına dikildi. Müdür ona, Avni Bey'le beraber gidin, berber saçlarını iyice düzelsin, sonra da koğuşuna bizzat sen götür ve Çamoğlu'na teslim et. Bak bir hayli yorgun, istirahat etsin emrini verdi. Gösterdiği yakınlıktan dolayı müdüre teşekkür ettim. Şevki ile birlikte kapı altından geçerek sabah tıraş olduğum yere doğru yürüdük. Şevki ile birlikte yürürken bana yapmadığı yalakalık ve çekmediği yağ kalmadı. Bu arada bir miktar keresteye ihtiyacı olduğunu da araya sıkıştırdı. Evinin çatısı yer yer çökmüş, onu tamir ettirecekmiş. Ben de kendisine, istediğin kereste olsun, ben gelenleri tembih ederim, istediğin kadar alırsın, dedim. Ve istediği kadar keresteyi daha sonraki günlerde verdim. Bu, benim cezaevinde verdiğim ilk ve son rüşvet oldu. Bu sefer dışarıya değil de içeri girdik. Hemen tecritin bitişiğinde kısım berberhanesi var. Kısım başgardiyanları ile bitişik. Aynı kapıdan ayrıca ikinci kısma da giriliyor. Şevki benden önce berberin kapısını açtı, beni buyur etti. Berber İbo bu sefer beni görünce yerlere kadar eğilerek oturacağım koltuğu elindeki bezle sildikten sonra ''Buyur ağabey'' diye koltuğu gösterdi. Şevki berbere ''La İbo, bak la bu Avni Bey'in saçlarını adam akıllı düzeltmezsen soluğu Çankırı'da alırsın.'' ''Demedi deme la'' dedikten sonra bana dönerek ''Avni Bey, ben bir etrafı kolaçan edeyim, senin tıraşın bitmeden gelirim.'' deyip çıktı. Berber İbo beni tıraş ederken bir taraftan da bana bilgi veriyordu. Lafa özür dilemekle başladı. Burada usul böyle. Yeni gelenlerin gözünü korkutmak için tıraş dahil bütün muamelelerde sert davranılır. Biz emir kuluyuz. Onlar ne derse onu yaparız. Kusura bakma dedikten sonra bütün cezaevinin beni konuştuğunu, cezaevine gelen bütün gazetelerin benden bahsettiğini, 2 senedir cezaevinde bulunduğunu, bu saatte daha hiç kimsenin görüşçüsünün geldiğine tanık olmadığını, gardiyanların korkudan neredeyse atlarını dolduracaklarını ve benim için kendi koğuşlarında yer hazırlandığını, koğuşun çok kalabalık olduğunu, Yılmaz Güney'in de o koğuşta bulunduğunu anlatıyordu ki, yine cezaevi hoparlöründen Avni Bektaş, müdür beyin odasında bekleniyorsunuz diye anons yükselmeye başladı. Bu tıraş bitmedi ağabey, ne yapacağız? Böyle gitsen olmaz, beklesek hiç olmaz, ne yapsak acaba diye serzenişte bulundu. Bu arada içeriye yıldırım gibi başgardiyan Şevki girdi. La İbo daha bitirmedi mi la? Diye telaşlı bir şekilde İbo'ya söylendi. İbo da ona, baş efendi daha yeni başladım, biraz idare edemez misiniz? Güzel bir tıraş etsem de öyle gelse diye cevap verdi. Ben hemen devreye girip berberi, sen şimdi güzel tıraşı bırak da benim saçlarımı 1 numaraya makineye vur, bu saçların düzeleceği yok deyip biraz çabuk olmasını söyledim. 3. ayrımın sonu, sayfa 49.